Ayrım 10. Velete Haribiye. Bir hüzündür ayrılık. W E L A T şapkalı E X E R şapkalı I B I Y şapkalı E. 1. Çocukluğumun peşime takılmış bir gölge gibi beni izleyen unutulmaz simgelerinden biri de ninemdir. Alımlı uzun boyu, tarihi bir portreyi andıran güçlü yüz hatları, unutulmuş bir tarihe tanıklık eden giysileri, bir coşku ve sıcaklık kaynağı olan gözleri ve ipek gibi yumuşak sesiyle o, yaşamıma mührünü vuran çok az sayıdaki insanlardan biri oldu. Annem 6 erkek çocuk doğurmuş olan ninemin tek kızıydı. Ülkemdeki anne-çocuk ilişkisindeki o anlatılmaz sevgi ve sıcaklık tümüyle annem ve ninem için de geçerliydi. Yoğun bir sevgi ve şefkat, dayanılmaz bir koruma ve kollama duygusu, sonu gelmez bir mutluluk pınarı. Ninemler aynı şehirde bizden birkaç mahalle uzakta oturuyorlardı. Ancak o her fırsatta bize geniş bahçeli, içinde şeftali ve nar ağaçlarının bulunduğu evimize koşardı. Koltuğunun altına kızına ve kızından olan ilk torunu bana getirdiği yığınla hediye eyle. Ninem gelir günlerce, haftalarca bizde kalırdı. Ninemin bizde olduğu günler bahçemizdeki nar ağaçlarının çiçekleri kadar renkliydi. En güzel yemekler pişirilir, çeşitli güzel ve renkli giysiler giyilerek denenir, ziyaretlere gidilir, ziyaretçiler ağırlanır, o birbirine çok benzeyen günlere bir yenilik katılırdı. Annemin yüzü o günlerde bir şeftalinin saydam ve canlı renkleriyle ışıldardı. Ben ise o unutulmaz günlerin en çok kısa süren gecelerini severdim. O geceler renkli destan ve öykülerin geceleriydi. Küçük gaz lambalarının bir türlü aydınlatamadığı geniş pencereli küçük odam, destan ve öykülerle göz kamaştırıcı bir aydınlıkla dolardı. O gecelerin hiç bitmemesini, sonsuza kadar sürmesini isterdim. Nineme durmadan uyumak istemediğimi, gecenin bitmemesi gerektiğini söylerdim. Ama ben uyur, gece biter, yeni bir gün başlar ve ben sabırsızlıkla yeni geceyi beklerdim. Arzu ve isteklerimin dışında benden ve isteklerimden daha çok güçlü bir takım kuralların olduğunu çocuk kafam anlamaya başlamıştı. Ninem bizde olduğu sürece hemen her gece ben uyumadan önce gelir, baş ucuma oturur ve o uzun, damarları neredeyse dışarıda olan elleriyle saçlarımı okşardı. Durumu hemen anlardım. Yeni, heyecanlı, renkli bir öykü başlamak üzereydi. Dantelli beyaz yastığımı bir yana iter, hafifçe başımı ninemin dizine koyar ve sessizce gülümserdim. Bu ince ve sessiz hazırlıktan sonra öykülerin o tarihin derinliklerinden gelen efsanevi sözcükleri ard arda gelirdi. Ninem Zerdüşt'ün diline yakın o eski Kürtçenin Zaza lehçesiyle başka bir dünyaya ait olan sözcükleri bir inci gibi dizerek beni aydınlık bir dünyaya götürürdü. Orada renkli ve gizemli sözcüklerden coşkulu bir Fırat nehri, bir Dicle nehri oluşurdu. Ben kendimi Fırat ve Dicle'nin o hafif serin, huzur verici, ferah sularına bırakırdım. Yumuşak ve hafif dalgaların dinginliğiyle rahatça uykunun geçitlerine girerdim. Walter Benjamin bir yazısında şöyle diyordu. W, A, L, T, E, R, B, E, N, J, A, M, I, N. Kim bugün doğru dürüst hikayeler anlatabilen birilerine rastlıyor? Bugün ölmekte olanların ağzından, kuşaktan kuşağa bir yüzük gibi dolaşan, sapasağlam sözlerin çıktığı var mı? Bir atasözü bugün kimin yardımına koşuyor? Bu haklı sözler zamanı ve toplumsal gelişmeleri yeterince izlemeyen evimiz için geçerli değildi. Orada sözcükleriyle çocuk ruhumu ve yüreğimi sarsan, doğru dürüst hikayeler anlatan birisi vardı. O zaman çok kısa süren o renkli geceler şimdi sonsuz hale geldi. Unutulmaz bir anı beni sürekli izleyen güzel bir gölge oldu. Elbette o gecelerde inci gibi ışıldayan sözcüklerin büyük bir bölümü zamanın azgın dalgaları karşısında dayanamadı, yitti gitti. Ancak o geceler bir anı olarak, o gecelerin coşkulu sözcüklerinin bir bölümü de kaderimin bir parçası olarak sürekli benimle birlikte kaldı. O unutulmaz deyimlerden biri de Velete Haribiye'ydi. Masal, efsane ve öykülerini anlatırken o masal, efsane ve öykülerden çıkıp gelmiş bir peri haline dönüşen ninemin ağzından sık sık bu iki gizemli sözcükler çıkardı. Velete haribiye, velete haribiye, velete haribiye. 2. Sözcükler gerçekten gizemliydi. Görülmemiş, yaşanmamış ülkeleri, diyarları anlatmaktaydı. Kafkas dağları, Yemen çölleri, Yunan adaları, Mağrip ülkeleri. Bunların tümü Velete Haribiye'ydi. Kürtlerin gidip bir daha dönmedikleri efsane diyarlar. Sürekli bir merakı ve varılması olanaksız bir uzaklığı ifade eden ülkeler. Zengin sözlü Kürt edebiyatının ayrılmaz bir parçası haline gelen isimler. Ninem'in o artık tarihinin sararmaya başlamış sayfalarında kalan sözcükleriyle bir efsane haline gelen o uzak ülkelerin, diyarların, isimlerin, biz Kürtlerin acı bir gerçeği olduğunu elbette o zaman bilmiyordum. Bana göre o diyarlar devlerin, efsanevi kahramanların ve mahşeri savaşların masal ülkeleriydi. Ninem'in o sıcak, güzel sözcüklerinin bir acıyı, bir trajediyi, dayanılmaz bir haseti anlattığını nereden bilecektim ki? Bu acıyı, trajediyi, haseti tanımam, bilmem ve anlamam için zaman gerekliydi. Çocukluğumun o saf dünyasından uzaklaşmam, sosyal ve kültürel gerçekleri çoğaltmam, ulusal kimlik ve benliğimin bilincine varmam ve unutturulmuş, gözden uzak tutulmuş tarihimi öğrenmem gerekliydi. Zamana, zamanın ders ve deneylerine ihtiyacım vardı. Daha sonraları gençliğimi cezaevlerinde bıraktığım yıllarda Kafkas dağları, Yemen çölleri, Yunan adaları ve Mağrip ülkelerinin Kürtlerin sürgün yeri olduğunu öğrendim. Kürtler birey, aile ve çoğu zamanda kitlesel olarak sürgüne gönderilmişlerdi. Zorla ülkelerinden, yerlerinden, yurtlarından koparılarak bilmedikleri, duymadıkları çok uzak yerlere gönderilmişlerdi. Osmanlılar ve daha sonraları da Yeni Türkiye Cumhuriyeti rejimi 1923'ten bu yana Kürtlerin ulusal mücadelesini kırmak, onları parçalanmış olarak tutmak için durmadan 200 yıl boyunca sürekli sürgünlere göndermişlerdi. Dalgalar halinde, aralıksız kesintisiz olarak, aileler, akrabalar, aşiretler, bölgeler birbirinden koparılarak, köyler, kurtluklar, yerleşim birimleri yok edilerek, karda kışta, sıcakta yazda, durmadan dinlenmeden. Daha sonraları cezaevlerinin sonsuz gecelerinde Velete Haribiye'ye giden yolların Kürtlerin cesetleriyle dolduğunu, geçitlerin ve mağaraların Kürt cesetleriyle doldurulduğunu, gözyaşlarından pınarların oluştuğunu, yürek parçalayıcı haykırışların kartal seslerine karıştığını öğrendim. O hapis gecelerde, hapisteki güzel sesi Kürt denkbejlerinden Velete Haribiye'ye gönderilen insanların acılarını, trajedilerini, hasretlerini ve yabancı diyarlarda çektiklerini dinledim. Mutsuz ruhların ve yüreklerin öykülerini dinledim. Güzel türküler, balatlar olarak. O zaman Velete Haribiye'nin ne anlama geldiğini öğrendim. Sürgün, kökten, ana toprağından koparılış, yabancı ve bilinmeyen bir yaşama mahkumiyet, unutuluş, sonu gelmez bir hasret ve nostalji. Ninemin ışıldayan gözlerle, kadife gibi yumuşak sesiyle yavaşça söylediği bu sözcüklerin gerisinde işte böylesi bir hüzün gizliydi. Yabancı ülke ya da yabancılık ülkesi anlamına gelen Velete Haribiye bir insanlık dramını içermekteydi. 3. 1977 yılının yazında Velete Haribiye'ye giden yollar benim de bir gerçek olarak yaşamıma girdi. 200 yıllık bir zaman kesitine yayılmış sürgünler kervanına ben de katıldım. Sıra bendeydi. Ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Sıcak bir yaz gecesi, ışıldayan ayın kaybolmasından sonra zifiri karanlıkta sınırı geçerek karanlık Velete Haribiye'ye ilk adımımı attım. Kafamda yığınla düş ve kaygı ile geleceğin ne vaat ettiğini bilmeden. Rilke'nin deyimiyle artık perde açılmıştı, ayrılıktı sahnelenen. 1977 yılının hemen tüm yazını çeşitli Doğu ve Arap uygarlıklarının merkezi olmuş Suriye'nin başkenti Şam'da geçirdim. Şam çoğu zaman Doğu ile Batı'nın karşılaştığı bir merkez, çeşitli kültür ve uygarlıkların oluşup olgunlaştığı bir kaynak olmanın yanında Kürtler içinde sürekli bir sürgün merkezi olmuştur. Velete Haribiye'nin tüm tarihi Şam'da gömülüdür. Haçlı ordularına karşı savaşan, aslan yürekli Richard'ın hem dostu hem de düşmanı Kürt kökenli Müslüman lider Selahaddin Eyyubi'nin mezarı oradadır. Çok sayıda Kürt miri, aydını, yazarı, siyasi lideri orada gömülüdür. Yalnızlığın ve unutuluşun, hüznün ve kayboluşun artık söylenemeyen ağıtları Şam'ın kenar mahallelerindeki harabelerde gömülüdür. Ömrünün uzun bir dönemini ülkesinden çok uzaklarda, sürgünde geçiren Polonyalı yazar Witold Gombrowicz'in WITOLDGOMBROWICZ sürgün ve sürgünlükle ilgili söylediği şu sözler tam tamına sürgün Kürtler ve sürgün merkezi Şam için geçerli. Sürgün bir mezarlıktır. Şam'ın girişindeki tepelerin üzerinde üst üste yığılmış gecekondulardan oluşmuş Kürt mahallesinin bir yama gibi tepeye yapışmış mezarlığı, kelimenin tam anlamıyla tam bir sürgünler mezarlığıdır. 1844 yılındaki bir başkaldırıdan sonra Osmanlılar tarafından önce İstanbul'a, ardından Girit'e, sonra da Şam'a sürgüne gönderilen son Kürt emiri Bedirhan Bey, görkemli mezarının içinde orada yatmaktadır. Bedirhan Bey'in torunu, tüm yaşamını sürgünde geçiren ve Kürtler için büyük önemi olan Unutulmaz Kültür Dergilerinin kurucusu ve yöneticisi, yazar, dil bilimci Celadet Bedirhan, hemen dedesinin ayak ucunda yatmaktadır. Doğduğu şehre, çocukluğuna ve sürgünde durmadan kendisinden uzaklaşan ana diline, unutulmaz ağıtlar dizen şair Kadri Can, mütevazi mezarının içinde Bedirhanlardan biraz uzakta uyumaktadır. Üçüncü romanımın kahramanı, aydınlanmacı ve pozitivist, onulmaz romantik ve kırılmaz ahlaki prensipler sahibi, 1923'te sürgüne çıkıp ölümüne kadar, 1976, bir daha dönmeyen düşünür ve yayıncı Memduh Selim, her zamanki gibi sessizce orada yatmaktadır. Kimler ve kimler yok ki orada? Şam'da kaldığım tüm o yaz, kimselerin ortada görülmediği şafak vakitleri, görülmeyen bir hayalet gibi tepeleri tırmanarak, ıssızlık ve hüznün silmiş olduğu o mezarlığa gittim ve sessizce o dilsiz mezar taşlarına baktım. Ve o mezar taşlarının dile gelmesini, konuşmasını arzulayarak, isteyerek, kendi kendime durmadan Aragon'un şu dizelerini mırıldandım. Ve salıyor Ağustos geceleri, yıldızları aşağı bilmem nasıl. Yıldızları salıyor usul usul, yıkıma uğramış o gözler gibi. O mezarlığın hemen bitişinde yine ünlü bir Kürt sürgününün ismiyle yapılmış bir cami var. Mevlana Halit Camisi. İslam düşünürü, Nakşibendi tarikatının kurucusu ve şair Mevlana Halid'in kaderi de Mir Bedirhan'ın kaderinden farklı değil. Tıpkı mezarlarının bulunduğu yer gibi ikisi de acıları ortak bir yaşamın ve ölümün sona erdirdiği ortak bir hasretin sahipleridir. Ülkesi Kürdistan ve güzel şehri Süleymaniye'den uzaklaştırılan Mevlana Halid, yıllar yılı ülkesini ve şehrini yazdığı dizelerde canlı tuttu. Ve dizelerini yıldızlar, ay, güneş, rüzgar aracılığıyla ülkesine iletti. Şu ölümlü dünyada, ünlü sürgün Ovidus'un deyimiyle, insanların birbirinin kurdu olduğu bu haksızlıklar dünyasında, Mevlana Halid'in dostları, insanlardan uzak olan güneş, ay, yıldızlar, yel oldu. Şu dizelerdeki hasret ve üzüntüyü duymamak, anlamamak mümkün mü? Kan ağlıyor gönül, ey sabah yeli gel de lütfet. Ah uğra Şehrazora da benim yerime ziyaret et. Gudrun dağı gibi kaplanmış gönül gam sisleriyle. Ey gözler, siz sert çınar olun ayrılık gözyaşlarıyla. Şehrazor, Gudrun dağı, sert çınar, Mevlana Halid'in çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği ülke, artık dizelerde bir anı, sonu gelmez bir hasret, zamanı ve mekanı yok eden bir simgedir. Yabancılar tarafından ülkesine dönmesi yasaklanan ve yabancı bir yaşama mahkum edilen Mevlana Halid, yaşayabilmek, yaşamını sürdürebilmek için bir şey yaptı. Durmadan ülkesinin renklerini, yaşamını, tadını, havasını ve kokusunu canlı tuttu. Çocukluk anılarını ölümsüz hale getirdi ve edebi, entelektüel yaratıcılığın sınırlarını zorladı. Sürgünlüğün çekilmez ağırlığı ve hasretin dayanılmaz acısı, Mevlana Halid'i ölümsüz bir Kürt şairi ve şahsiyet yaptı. O ölümsüz bir şair olmanın bedelini yaşamını derin bir hüzün ve hasretle örülü, yaratıcı bir rüyalar alemine dönüştürmekle ödedi. Ölümsüzlüğün bedeli, sürekli ölümü ve yalnızlığı düşünerek, hissederek yazmak, yaratmak oldu.''